Şimdi gül kırmızıdır. Yargıya benziyor mu?
Evet. Yani, yargıya benziyor ama
benziyor. Yani, ama yargı
yetersizliğinden pek, ben evet.
Yani şimdi bir önemli insan
az yani.
Basit, en basit düzeydeki yargı.
En basit yargı. Dolaysız yargı, belli varlık yargısı ya da nitel yargı. Yani burada bir yargı yargı gücü gerekmiyor diyebiliriz.
Dolaysız
ama
bir şey.
Yani. Yine de küçümsenecek bir şey değil. Şimdi Hegel önermeyi mantıksal bir yapı olarak almıyor. Hegel'in mantıksal yapı olarak aldığı şey yargı ve dolayısıyla şey diyeceğiz, yani önerme aslında yargı temeline oturan bir gramatik yapıdır ve temel olan yargıdır. Dolayısıyla gül kırmızıdır dediği zaman bir insan bir önerme üretmiş olsa da ona temel olarak yargı demek durumundayız. Şey bu, bağlantı ya da önemi bu.
Biçimsel şartı yerine getiriyor. Orada bir
evet.
Tekili evet. Ya da fikirli evrensele bağlamakla
güzel.
Şey yapıyor.
Şimdi
ama biçimsel.
Yargı da bu şeyden başlayarak, en yalın biçimden ya da en ilkel biçimden başlayarak yargı gelişeceğine göre, yargının gelişmesinin ereği nedir, hedefi nedir? Yani yargıda logos ya da us neye varmak istiyor? Yargı,
gerçeğe.
Yargının kendi biçimi zaten gerçeklik. Yani doğruluk ve gerçeklik konusu burada inceleniyordu. Evet. Ona tekrar döneceğiz.
Yani kendi ama, için olmaya yine kavramın kendi için olma belirlenimini vermesine.
Biraz daha açacağım. Burası önemli. Yani eğer şey yaptıysanız.
Şimdi.
Yani kavram yargıda yargının şeyi nedir? Tam biçimi. Örneğin yani ideal yargı ya da gerçek yargı. Ve ilkel yargı dediğimize göre bir hiyerarşi var, bir şey var, gelişim süreci var. Yargının ereği nedir, amacı nedir?
Kavramı sadece bir belirlenimde alarak ondan bir yargı üretmek, yani nitel yargıda kalmak, adeta kavramı bir varlık seviyesi,
evet.
Sadece varlık belirleniminde alarak aslında kavramı eksikliği içinde almak. Tamam, biçimsel olarak bir şey yerine geliyor. Yani bir tekillik ve evrensellik şeyi var ama orada kavram kendinde değil. Yani kendi için niteliğini kazanmış, belirlenimini kazanmış olmuyor. Ya da özel bir yargıda da henüz kendinde, kendi için tam anlamıyla kavramında olmuyor ama yargının yargısı gibi bir şeyde artık orada kavram gerçekten kendi için.
Peki, yargıda özne ve yüklem ya da tekil ve, yani yargının iki ucu var. Yargının iki ucu arasındaki ilişki önemli. Burada ne diyebiliriz? Ya söylediklerini bu ikisinin bağlantısıyla bir daha söyleyebilir misin? Yani
tekil ve evrensel bağlantısı var.
Evet. Örneğin gül kırmızıdır dediğimiz zaman bu doğru mu, yanlış mı?
Bu doğru da olabilir, yanlış da olabilir.
Neden?
Çünkü belirlilik verdiğiniz anda, ona varlık belirlenimi verdiğinde o bir nitelik ya da belirlenimle olumsuzunu da içinde kapsayan bir şey olarak aynı derecede olumsuz olarak da koyabiliriz. Yani kırmızı olabileceği gibi olmayabilir.
Olmayabilir de.
Gülün başka belirlenimleri de olabilir çünkü.
Olabilir.
Yani gülün özselliğini vermiyor. Tam özelliği içerisinde tüm bağıntılarını, tüm özellikleri verilmiyor. O sadece belirli bir...
Güzel. Şimdi bunu dikkate alırsanız esas benim getirmek istediğim nokta şuydu. Yargının gelişmesi ya da kendini tamamlaması ya da en son biçimi uçlarla ilişki açısından incelendiğinde ya da düşünüldüğünde bu olumlu olumsuz yargı konusundan ayrı olarak o iki ucun birliğini ilgilendiriyor. Yani gül ve kırmızı özne ve yüklem ya da tekil ve evrensel olarak karşı karşıya geldiği zaman bunlar örtüşmüyorlar. İlgisiz şeyler. Yani gül kırmızı değil. Gül güldür. Kırmızı renk. Ve burada biz öyle bir birlik kuruyoruz ki aslında bu birlik bunu kurmanın olanağı yok. Yani kavram şey yapmıyor. İki kavram kendi bölünmesinde tekrar kendi kendisiyle buluşmuyor. Çünkü şey değil. Hegel kavramın kendi kendisiyle buluşmasının örneği olarak şey veriyor, moral ve estetik yargıları veriyor. Evet. Yani bu tablo iyidir ya da bu insan iyidir dediğin zaman diyor, oradaki iyilik evrensel özne ile ya da tekil insanla şey gibi değil, bir gülün kırmızıyla ya da kokuyla tek bir yanda, tek bir açıdan çakışması gibi çakışmıyor diyor. Orada o yargıda, o kavramın yargısı bölümünde, son bölümde onu alıyor. Orada özne ve nesne arasında şey diyor, baştan sona giden bir çakışma var. Yani o bir insan iyidir dediğin zaman ya da bir resim güzeldir dediğin zaman o yüklem o özneye şey gibi değil. Kırmızının güle ait olması gibi ait değil diyor. Ruhudur diyor. Bütünü onun, ona bütününde aittir. Yani yargının gelmesi gereken nokta özneyi ve yüklemi eşitlemek. Çünkü yargı onu anlatıyor aslında. Özne yüklemdir dediği zaman onu biz içerik verdiğimiz zaman, gül ve kırmızı içeriğini verdiğimiz zaman o eşitliği çürütmüş oluyoruz. Yani yerine getirmiş olmuyoruz çünkü.
Aslında orada da o kırmızılık bizim dışsal olarak koyduğumuz bir şey değil.
Değil
o
ama
gülle eşit, şey.
Gülle eşit
ama
değil.
Ama gülle eşit değil.
Gül, değil mi?
Kırmızı olur, aynı zamanda dikenli olur.
Bunu yakaladınız mı?
Bu kokulu olur. Evet. Yani dolayısıyla gülle özsel tam kavramını veren bir şey değil.
Tamam.
Yani zaten aynı şekilde kırmızılık içinde geçerli. Yani kırmızılık kavramı da bir tek güle ait olmayabilir.
Evet.
Kırmızı olan bir sürü başka şey. Evet. Demek ki gül kırmızıdır dediğim gibi işte gülle kırmızı arası da sadece bir noktada bir temas var.
Evet.
Ama anladığım kadarıyla Hegel'in aradığı böyle bir noktada bir temas değil, bütün bütüne birbirine oturması ikisi de, iki evet. tarafında. Yani iç ve nesneyle yüklemin ve tam birbirine oturması.
Veya özneyle yüklemin birliği içinde olması.
Bu şeyde var. Şimdi o zaman biz yargıları sırayla gideceğiz ama aynı zamanda da atlayabiliriz. Yani şu zorunluluk kavramın yargısına baktığınız zaman mesela burada sayfa 503'te şey diyor başında kavramın yargısına girerken yansıma yargıları ya da derin düşünce yargıları daha çok önermelerdir diyor. Bunları yargı olarak bile kabul etmek istemiyor bir bakıma. Şimdi 503'te bu şeyde şöyle bir şey okuyalım biraz. Gül kırmızıdır, kar beyazdır, VB gibi belirli varlık yargılarını üretmeyi bilmek kolay kolay büyük bir yargı yetisinin belirtisi sayılmaz. Yansıma yargıları ise daha çok önermelerdir. Yani nitel yargılar birinci var. İkincisi yansıma yargıları ya da derin düşünce yargıları. Bunu Hegel ikiye ayırıyordu, değil mi? Yansıma yargılarını. Hatırlıyor musunuz? Burada bir şey var. Dizgide bir hata yapmışız. B ve C yansıma yargısı, zorunluluk yargısı. Zorunluluk yargısını yansıma yargısı alanına almış. Yani Hegel'de öyle. Şey de bu. Küçük mantıkta problem yok. Büyük mantıkta iki tane C bölümü var. CC tabii ki D olduğu belli oluyor ama şu. Kavramın yargısının şimdi demek istediğim şu. Nitel yargıdan sonra yansıma yargısı ikinci bölüm. Yansıma yargısını ikiye ayırmış Hegel. Yansıma yargısı ve zorunluluk yargısı diye.
Evet.
Bir de kavramın yargısı var. Gamma. Delta pardon. Yani evet. O D bölümü, kavram yargısı. Büyük mantıkta da böyle.
Zorunluluk yargısı. Şu D olacak. Yani.
Kavramın yargısı D. Evet. Şimdi buradan şeyi okuyoruz. Kavramın yargısı yani D aslında. Şunun D olması gerekiyor. Şunun D olması gerekiyor. Orada. Gül kırmızıdır, kar beyazdır. Bunlar şey, pek kolay kolay yani bunlar yargıdır, değildir demiyor. Ama büyük bir, bu yargıları bilmek, bunları üretebilmek büyük bir beceri gerektirmiyor diyor. Yansıma yargıları daha çok önermelerdir. Yani bu bitki sağlıklıdır dendiği zaman bu da şey, henüz yargının gerçek biçimi değil. Zorunluluk yargısı da nesne hiç kuşkusuz vesaire. Zorunluluk yargısı yine öz alanının yargısıydı. Evet. Onu da geçelim. Ama ilkin şimdi irdelenecek olan yargıda kavram ile bağıntısı bulunur diyor. Kavram ile bağıntı Yani bu kavramın yargısında kavram temelde yatar diyor ve nesne ile bağıntı olduğu için bir gerektir ki diyor. Burada bir gerek anlatımı var. Gerek ne demek ki? Tekrar geriye dönelim. Gerek nerede geçiyordu? Engelde geçiyordu. Sınır, sonluluk, sonsuzluk bölümünde geçiyordu. Gerek kategorisi, yani gerek aslında bir dil bilgisi terimi ve burada gereğin anlattığı şey bir sınırın olduğunu olması. İkincisi o sınırın aşılabileceğini de anlatıyor. Yani gerek sınır kategorisiyle bir ve sınır kategorisi bir taraftan sonluluk ama öte taraftan da sonsuzluk. Ama bu kötü sonsuzluk. Yani gerçek sonsuzluk ya da iyi sonsuzluk daha farklı bir şeydi. Şimdi yargıda kavram temelde yani bu yargı bir gerek konusudur diyor. Olgusallık ona uygun olabilir ya da olmayabilir. Şimdi neden öyle? Bu insan iyidir dendiği zaman bu bir yargı, bu bir kavram yargısı ve bir gerekle ilgili bir yargı. Çünkü bu insan iyi olmayabilir. Bu resim güzeldir diyorum, bu sanat yapıtı muhteşem diyorum ama öyle olmayabilir. Böyle bir Hegel'in göstermek istediği şey o. Şimdi buna göre ilkin böyle bir yargı gerçek bir değerlendirme kapsar. İyi, kötü, gerçek, güzel, doğru ve yükle bu yüklemler şeyin salt varsayılmış gerek olarak evrensel kavramında ölçüldüğünü ve onunla bağdaşma içinde olduğunu ya da olmadığını anlatır. Yani böyle bir kavram yargısı duyduğumuz zaman aslında bu yargıyı da bulunana biz o kişinin o yargıyla bir gereği anlattığını anlatma edimini yüklememiz gerekiyor. Yani o bir onun bu iyidir demesi iyi olmasını şey yapmıyor, zorunlu kılmıyor. Yani o iyi olması gerek diye anlayalım diyor Hegel. Çünkü iyi olmayabilir. Bu sanat yapıtı iyidir, bu insan iyidir. O yargıda bulunan iyi olması gerek diyor aslında.
Yani ideal bir duruma gönderiyor o zaman bizi.
Tabii, ideal bir duruma gönderiyor. Çünkü bu yüklemler şeyler, iyi, kötü, gerçek. Yani saltık din yüklemleri aslında. Evet. Moral yüklemler, estetik yüklemler ve entelektüel yüklemler. Bu şeyde, sayfa 503'te. Evet. Şimdi burada kiplik konusu var. Bu kafa karıştırabilir. Kiplik ve bunun bağlantısı nedir? Kiplik burada şey var. Şimdi kavramın yargısını sıçradık. Bir aradaki şeyleri, basamakları atlayıp tekrar döneceğiz geriye ve tekrar ileriye de döneceğiz ama sanırım bu yöntem fena değil. Kavramın yargısının 3 biçimi var değil mi?
Evet.
Yani belki de hipotetik ve tanıtlı biçimler. Pardon, kesin. Kategorik, hipotetik ve şey.
Şimdi hangisi? Pardon. Bir saniye. Sırayla gidersek önce öne sürümlüden bahsediyor.
Pardon.
Öne sürümlü hipotetik öne herhalde.
Hayır, öne sürümlü kimse. Birincisi Hegel, buradaki sıra... Belki problematik. Problematik mi birinci orada?
Burada öne sürümlü
birincinin 11. olması daha doğru. Burada öne şey. Evet.
Öne sürümlü neydi? Ne diyorsun? Asertörik. Hipotetik mi?
Asertörik. Assertion. Öne sürmek. Şimdi evet, asertörik bu
belki de hipotetik olsa.
Belki de problematik. Problemli. Yani kesin değil. Belkili. Bir tanesi de şeydi. Belgitli. Şimdi belgitli. Belgitli. Tanıtlı. Ya da zorunlu diyeceğiz. Apodiktik. Bunlar hepsi aynı. Çünkü bu yargıda özel olarak bu yargı tasıma geçiş momenti ve bu yargıda tanıtlama var. Yargıda normal olarak tanıtlama yok. Yani özne yüklemdir diyorsun. Tanıtla ya apodetik yargıda özne şundan dolayı budur diyorsun. Yani bir tanıtlama sokuyorsun oraya. Fark kolay değil mi? Bu aslında tasım yapısı.
Evet.
Öncül ya da şey bir küçük ilk terim, orta terim ve şey. vargı terimi var. Yani yargı yapısından çıkıyor şey, tanıklı yargı. Örnekleri var değil mi orada? Şimdi tekrar dediğim gibi ayrıntılı olarak gireceğiz buna. Belgeli yargı, belgitli yargı, orada şey var. 1,5 sayfa anlatıyor en azından, ona gireriz. Şimdi yargıda bu şeyleri, genel yapıyı anladığımız zaman yargı türlerini daha kolay anlayacağız. Şimdi şeyi soralım, neden bu kavramın yargısının biçimleri böyle? Yani ona yanıt verebileceğiz mi bu aşamada? Yani öne sürümlü, belkili ve tanıklı yargı. Öne sürümlü yargı normal olarak gündelik uslamlamanın şeyi, temel biçimlerinden birisi ve insanlar bunun boş olduğunu burada bizi ilgilendiren şey şu: öne sürümlü yargının aslında gerçeklikle bir ilgisi yok. Yani öne sürümlü yargı gerçek değil. Ve öne sürümlü yargı bir şeyin sadece bir şey olduğunu ileri öne sürmeyi anlatıyor ve bir şeyin başka bir şey olduğu da öne sürülebilir. Öne sürümlü yargının kendini başka öne sürümlü yargılar karşısında üstün görmesini ya da geçerli görmesini sağlayacak bir kriter bulması gerekir. O kriter yok. Sadece öne sürüyor. Yani öne diyor ki bu iyidir, bu kötüdür. Bunlar şey gibi görünüyor. Kavramın yargısı gibi görünüyor. Belki ya da öne sürümün ne olduğunu biliyoruz aslında. İddia denen şey. Yani iddianın bir şeyi yok. Ama insanlar buna nasıl takılıyorlar biliyoruz. Yani bunu biz de yapıyoruz. Tartışmalarımızda, polemiklerimizde falan ve ondan kurtulmamız şart. Yani bu sadece mantık bilim açısından değil, insan olarak ondan kurtulmamız şart. Çünkü öne sürüm boş bir şey. Onu tanıtlamaya getirmek gerekir. Şimdi öne sürümün boşluğunun anlaşılması ya da öne sürümün aslında gerçeği onun belki de olması, problematik olması.
Ama hep yine...
Argüman?
Yoksa claim mi? Nasıl?
Claim'e daha yakın. Argüman genel bir ad. Uslamlama diyebiliriz. Yani öne sürüm assert. Sanırım hepsi behaupten, yani Almanca'da, Fransa'da herhalde assertion. Orada öne sürümün arkasından problematik yargının gelmesi, belki yargının gelmesi yine güzel bir buluş. Yani öne sürüm bizi gerçeğe götürmüyor. Orada fark ettiğimiz şey, ileri sürdüğümüz yargının aslında şey oldu, kesin olmadı ama belki oldu.
Ama yine bu öne sürümlü yargı da kavramın yargısı alanında olduğu için
evet,
bizi hep iyi, doğru, güzel gibi kavramlara bağlıyor.
Evrensel altında.
Yani bakıyor, gül kırmızıdır demek öne sürümlü bir yargı değil. Hı. Gül güzeldir demek öne sürümlü bir
öyle
yargı.
Öyle görünüyor.
Yani... Çünkü yani birisi de çıkıp gül güzel değildir diyebilir mi?
Diyebilir.
Çünkü öne sürümlü bir yargının peşinden evet, mutlaka moment olarak belkili bir yargının gelmesi evet, gerekmiyor mu? O zaman demek ki ilk öne sürümlü olan yargının bir iddia taşıması gerekiyor. İyilik, güzellik, doğruluk açısından.
Taşıyor. Ama onu aklayacak bir mekanizması yok.
Yok.
O yüzden belkili.
Bir sonraki aşama ister istemez belki de olacak.
Evet.
Mantık bunu gerektiriyor.
Evet. Şöyle bir örnek var mı?
Ve bunun kavram olması şey. Söyle.
Tanıklı yargıya bir örnek vermiş mi? Var mı?
Dediğim tarzda örnek var. Yani belgitli yargı. Şimdi tam şeyini size buna göre yargı diyor zeminini, özlerini yapısında taşır ve bu yolla belgitlidir. Yani onu daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Ama bu belgitli yargı, yani belkili yargıdan sonra gelen tanıtlı yargı şey kapsıyor. İçinde öyle bir zemin kapsıyor ya da özne kendi içinde şeyin zeminini kapsıyor diye. Örnek var mı? Örnek var tabii, veriyordu ama onu o zamana kadar şu an göremiyorum ya.
Ya bir koşul mu koyuyor o zaman?
Koşul getiriyor. Yani o yüzden de tasım, zaten yapı olarak tasım yapısı gibi. Tasım yapısı şey, tekil ve evrenselden oluşuyor. Tasımın temel formülü o. Şimdi tasıma gelmeden önce yargı. olumlu yargıdan olumsuz yargıya geçişin mantığını düşünelim. Olumlu yargı gül kırmızıdır diyor. Değildir. Nereden geliyor? Gül kırmızı değildir. Olumsuz yargı. Değil mi? Ve bu olumsuz yargı
belirliliğin doğasında olan bir şey. Yani belirlediğiniz zaman olumsuzluğunu taşıması gerekiyor. Bir şey mutlaka kırmızı dediğiniz zaman belirlemiş olmakla, evet. Nitelik farkını almakla zaten.
Nitel yargı, evet. Varlık alanının, yani burada şey var. Koşaç şey diyebilir miyiz? Koşaç varlıkla ilgili olduğu için, yani olmakla ilgili olduğu için olmanın kendisi zaten negatife izin veren bir mantık taşıyor. Ya da yani varlığın kendisi yokla ya da varlık olmayana açık olan bir şey, kavram. O yüzden koşaçın negatife dönmesi şey, mantıksal olarak zaten olanaklı bir şey. Yani fazla bir şey... ama bu zemin gibi görünüyor ve negatif yargıya geçiş bir yerde onu ben görmüştüm fakat şu anda şey yapamıyorum, tam bulamıyorum. Şey diyordu şurada nitel yargı 172'de orada var bu Hegel'in açıklaması. Şimdi onu okuyalım.
173'ten yani, anlatıyor. Olumsuzdan.
Ona 173'te devam ediyor. Çünkü olumsuz yargı şeyde yok mu? 172'de yok mu? Altında var. 172'nin bir olumlu yargı bu üst tarafta bir diyor. Olumlu yargı tekil bir tikeldir. Tekil bir tikeldir derken bir şey sormak istiyorum. Burada evrensel gitti ve yerine tikel geldi. Neden geldi acaba? Tekil bir tikeldir. Çünkü özne yüklem şeydi. Tekil ve evrensel bağlantısı olarak görünüyordu ilk açılışta. Ama şimdi tekil tikeldir. Çünkü
tekilin evrensel olduğunu kabul etse önce.
Evet. Tekil evrenseldir derken şuydu, kırmızı, kırmızı evrensel, yani kırmızı aslında, neden evrensel? Çünkü kırmızı, gülden başka şeyler de var, kırmızı olan ve kırmızı daha geniş kapsamlı, özneden daha geniş kapsamlıydı. Ama aynı zamanda özne yüklemden daha geniş kapsamlıydı çünkü özne de yüklemde kırmızı yükleminden, kırmızı yükleminden daha başka yüklemler de var. Yani gül hem kırmızı hem de yani kokulu hem de...
Kırmızıları kendi belirlenme altına alarak onun daha üstünde durabiliyor. Karşılıklı
bir daha söyle.
Gül özne olarak evet. Kırmızıyı kendi belirlenimi kendi altına alarak
tekil yapıyor. Onu tikel yapıyor. Yani tekil tikeldir. Yani gül kırmızıdır önermesi ya da yargısı aynı zamanda tekil tikeldir olarak da okunabilir. Düşünülebilir. Tekil evrenseldir de diyebiliriz. Bunlar olanaklı. Neden olanaklı? Çünkü özne ve yüklem şimdi içeriye dönür. Burada yine içeriye döndük. Çünkü diyoruz ki yüklem renk olduğu için bu renk kategorisinin mantıksal özellikleriyle düşünmemiz gerekir. Yani bu renk kırmızı şey gibi değil. Nitelik kategorisi olarak düşünürsek kırmızı ya da nitelik tasarımı olarak düşünürsek İşte iyi, kötü, güzel gibi daha evrensel bir değer kategorisinden farklı bir şey. İçerik düzeyinde. Şimdi devam edeyim. Tekil bir tikeldir. Ona dikkat ettik. Ama tekil bir tikel değildir diyor Hegel. Noktalı virgül. Ya da daha tam olarak böyle tekil bir nitelik öznenin somut doğasına karşılık düşmez. Şimdi bence bu geçiş, yani şu anlatımı nasıl anlayacağız? Şöyle anlayacağız. Böyle tekil bir nitelik, yani kırmızılık öznenin somut doğasına karşılık düşmez. Yani gülü ben sadece kırmızıya indirgeyemem. Gül kırmızıdan daha fazla. Somut demesi şey, kırmızının yanında kokuyor da, koku da kapsıyor. Doğru. O yüzden Bu olumsuz yargıya geçişi Hegel böyle şey yapıyor. Burada sen, hemen çizgi çekip iki olumsuz yargı
demiş. Bir şey var ama şimdi gül kırmızıdır, gül kırmızı değildir olumsuzluğa geçişine.
Evet.
Biz o olumsuzluğa geçişi kırmızı güllerin dışında başka renkli güller olduğunu bildiğimiz için, yani edimsellikten türeterek mi geçiyoruz, yoksa doğrudan doğruya mantıkla mı geçiyoruz? Bence doğrudan mantıkla geçiyor olmamız gerekir. Çünkü evet, böyle bir sonucu biz edimsellikten türetmemeliyiz gibi geliyor bana.
Benim yükselediğim de ona paralel. Yani Koşaç'ın doğasında negatifin kapsanıyor olması kapsanıyor gerekir olması ve o yüzden evet, olumsuz yargıya geçiş. Evet. Ama Hegel burada...
Yani tekil tikeldir evet, dediği anda tekil tikel değildir de diyor olmak lazım.
Evet. O zaman sen Hegel'in tarzını şey yapmış oluyorsun, bence doğrulamış oluyorsun.
Yani, yani öyle
ama tekil evrenseldir derken tekil evrensel değildir diyemez miyiz? Eğer evet, sırf Koşaç'tan yola çıkacaksak, yani Koşaç'ın artı ve eksi olması o zaman tekil evrensel değildir,
değildir
diyebiliriz.
Tabii.
Bir sakınca da yok demek
ki. Tabii, çünkü o noktada da biz bir olumsuz yargıda bulunabiliriz. O, yani çünkü bütün bunları zorunluluk alanında ya da kavram yargısı alanında söylemiyoruz. Evet. Bunu en üst nitel yargı alanında söylüyoruz. Nitel yargı alanında, yani en adilsinden yargı alanında söylediğimize göre bunun olumsuzlamasını da söylemekte bir sakıncası zaman, yokmuş gibi geliyor.
Doğru. Evrensel değildir.
Aslında bunu koyduğumuz zaman aslında öngörülür değil de diğerine karşılık düşüyor.
Belkiliğe
karşılık düşüyor. Çünkü o anda, tam o momentte onun karşıtını da düşünmüş olduğumuz için belkili türemiş oluyor.
Evet.
Yani tekili öne sürüp hemen arkasından düşünce onun karşıtını ortaya döktü mesela oluyor. Şimdi yargıyı incelerken, şu bölümü incelerken. Hemen karşıtına düştüğü an aslında o ön sürümünden belkiliğe geçti.
Ya bir tür, evet, nitel yargıda da benzer evet, benzeri bir olumsuzlama ortaya çıktı.
O zaman şimdi bunu şu paragraftan ilerletelim ama bir ara verelim mi?
Bir ara verelim, evet. 9 yani, oldu çünkü.
Bir de, gerçekten fazla.